Ayrım 35.
Kral doktoru ve elçisinin Yahudi ajansı temsilcilerine ilettiği uzlaşma şartlarını sıraladı. Yahudi devletinin ilanını ertelemek ve Yahudilerin kendi kesimlerindeki özelliklerine saygı göstererek Filistin'in bütünlüğünü korumak. Sonra da iki topluluğun eşit sayıdaki temsilcilerinden meydana gelecek bir parlamentoyla kaderine yön vermek. Barışı dilediğini de belirtti Abdullah ama Yahudiler tekliflerini geri çevirirlerse savaşın kaçınılmaz olmasından korkuyordu. Golda Meir şartlarının kabul edilemeyeceği karşılığını verdi krala. Filistin Yahudileri Arap komşularıyla barış yapmayı içtenlikle istiyorlardı. Ama başlıca istekleri olan kendilerine ait bir topraktan vazgeçme pahasına değil. Yine de eğer kendisi Kasım ayındaki görüşmeleri sırasında söz konusu edildiği gibi Filistin'in Arap kesimini topraklarına katmakla yetinmeye hazırsa o zaman bir anlaşmaya varabilirlerdi. Barış hüküm sürdükçe Yahudi ajansı Birleşmiş Milletlerce çizilen sınırlara saygılı olmaya hazırdı. Savaş patlarsa dedi Golda Meir yavaşça, halkın ulaşabildiği her köşede ve gücü yettiği sürece çarpışacak. Bu gücün son aylarda çok büyük ölçüde arttığını da belirtti. Abdullah Yahudilerin her türlü saldırıyı püskürtmek zorunda olduklarını kabul etti. Ama ilk rastlaşmalarından bu yana durum kesinlikle değişmişti. Deir Yasin Arap yığınlarını alevlendirmişti. O sıra ben yalnızım dedi, şimdi 5 Arap ülkesinden birini temsil ediyorum ve tek başına hiçbir karar alamayacağımı keşfettim. Golda Meir ve kendisiyle birlikte gelen ünlü şarkıyatçı Ezra Dan'in Yahudilerin tek gerçek dostları olduğunu Kral Abdullah'a hatırlattılar. Bunu iyi biliyorum dedi kral içini çekerek. Hayale kapıldığım da yok. Sizin buraya bir takdiri ilahi sonucu getirildiğinize de yürekten inanıyorum. Siz göç ettiğiniz Avrupa'nın gelişimine büyük ölçüde katkıda bulunan Sami ırkından gelme halkı, bilginize ve yaratıcılığınıza ihtiyaç duyan doğuya geri veren de takdiri ilahi. Ama şartlar güç, sabırlı olunuz. Golda Meir Yahudi ulusunun 2000 yıl sabrettiğini belirtti. Özelliğine kavuşma saati çalmıştı ve ertelenemezdi. Bir anlaşmanın şartları başka temeller üzerinde tartışılamaz ve majesteleri savaşı yeğlerse dedi, korkarım gerçekten savaş çıkacaktır. Ülkesi bu savaşı kazanacak ve belki de çatışmadan sonra iki özerk ülke temsilcisi sıfatıyla yeniden karşılaşabileceklerdi. Konuşma en nazik noktasına varmıştı. Kral gerçek niyetlerini açıklasa belki hala bir anlaşmaya varmak mümkün olabilirdi. Ama bunu yapmadı. Susmasının nedenlerini de kendisiyle birlikte mezara götürecekti. Tarihçiler daha sonra bir varsayım ortaya attılar. Belki de Filistin'in Araplara bırakılan kesimini topraklarına katmak krala öyle tehlikeli bir amaç gibi görünüyordu ki ancak kralın amacını gerçekleştirmekle görevli olanlar Sir John Glubb ve Arap Lejyonu görevli İngiliz subayları bunu bilebilirlerdi. Çok üzgünüm dedi Abdullah konuklarına. Gelecek günlerde dökülecek kana ve yakılıp yıkılacak yerlere şimdiden yanıyorum. Evet, yeniden karşılaşmayı ve ilişkilerimizin kopmamasını dileyelim. Araplarla Yahudiler arasındaki çatışmayı önleyebilecek görüşme sona ermişti. Bu yolculuğa başlamadan önce Golda Meir, Ezra Danin'e bir tek Yahudi savaşçısının hayatını kurtarmak için cehenneme kadar yürüyeceğini açıklamıştı. O gece bir tek hayatı bile kurtaramadığının acı bir şekilde bilincine vararak yerinden kalktı. Kapının eşiğinde Ezra Danin krala döndü. Yıllardan beri tanışırlardı. Haşmet Mehab dedi, camide namaz kılmaya gittiğinizde ve eteklerinizi öpmesi için halkınızın yanına yaklaşmasına izin verdiğinizde dikkatli olun. Bir gün biri sizi öldürmeye kalkışabilir. Dostum diye cevap verdi kral, ben özgür bir adamım ve bir bedeviyim. Babalarımızın geleneklerinden vazgeçip muhafızlarının tutsağı olamam. Kaderimiz Allah'ın elleri arasındadır. El sıkıştılar. Golda Meir'e bu Arap kralından kalan son görüntü, merdivenlerin başında hafif hafif hüzünle bir veda işareti yapan beyaz entareli ufak tefek adam oldu. 30. Tek oy farklar. Bir akordeonun hüzünlü notaları Kıfar Etzion gecesinde dalgalanıyordu. Özlemle dolu bir kışkırtıcı olan Viyanalı şair Zvi Ben Josef çevresine toplanan bir grup genç Yahudi'ye son eserini söylüyordu. Haganah'ta görevi delikanlılarla genç kızlar bir ağızdan "Eğer ölürsem dost tüfeğimi kap ve öcümü al" diye tekrarlıyorlardı. Bu nakarat 11 Mayıs gecesi tarihsiz tepelerini son kez kaplayacak insan selini gözleyen 548 kişinin ruh halini her şeyden iyi yansıtıyordu. 6 hafta önce konvoyun Nebi Daniel'de pusuya düşürülmesinden beri olaylar hızlanmıştı. 12 Nisan günü topluluk bir yanıyla varlığını doğrulayan görevi almıştı. El Halil ve Kudüs arasındaki Arap trafiğini baltalamak. Sonra 30 Nisan'da Katamon savaşçılarını rahatlatmak amacıyla verilen kaderlerini mühürleyecek emir ellerine ulaşmıştı. Güneyden Kudüs'ü koruyan kalenin muhafızları El Halil'den Arap takviyelerinin gelmesini engellemek amacıyla yolu keseceklerdi. Nazi toplama kamplarında geçirdiği yıllar sonucu yüzü çeken Kıfar Etzion Komutanı Moshe Zilberschmidt, Netzah Yerushalayim yani Kudüs'ün ebediyen yaşaması için olan paralarını hatırlatarak adamlarına bir söylev vermişti. Barikatlar dikerek, telefon tellerini keserek, pusular kurarak, köprüleri uçurarak görevlerini o kadar iyi başarmışlardı ki Araplar bu açık meydan okumayı görmezlikten gelemezlerdi. 4 Mayıs sabahı güneş doğarken kaçınılmaz olan gerçekleşti. O gün Filistin'de ilk kez Yahudi savaşçılar David Ben Gurion'un uzun süre önce düşünebildiği şekliyle savaşı keşfettiler. Üniformalı bir zırhlı araç perdesi ardından saldırıya geçen düzenli birliklerin savaşını. İngilizlerin gidişinden önce bu stratejik mevziyi yok etmeye kararlı olan Arap lejyonu saldırıya geçiyordu. İki dizi savaş arabası çiftliğin ileri karakolu olan Kudüs yolu kıyısına terk edilmiş bir Ortodoks Rum manastırına çok yakından ateş açtı. Sonra yüzlerce köylünün takviyesiyle güçlenen Bedevi piyadeleri harekete geçti. Zırhlı araçları durdurmayan manastırın savunucuları saldırganların 500 metre yaklaştıkları merkeze çekilmek zorunda kalmışlardı. Aceleyle karalanan bir mesaj o gün kurtulmalarını sağladı. Yeniden El Halil yolunu açmaktan başka şey düşünmeyen ve önemli bir savaşa girmek istemeyen Gulub Paşa, saldırıyı yöneten subaya geri çekilip güçlerini çarpışmanın başladığı andaki noktaya çekmesini emrediyordu. Kazanılmış saydığı bir zaferden yoksun kalan birliklerin komutanı Abdullah Tel köylülere yemin etti. Geri döneceğiz. Ertesi gün çiftliğin çiçek dolu meyve ağaçlarının altına kazılmış mezar başında Moshe Zilberschmidt, Kfar Etzion'un verdiği 12 yeni kurbana övgü dolu bir ağıt okudu. Hayatımızın değeri ne diye sordu askerlerine. Görevimize oranla bir hiç, unutmayın, burada savunduğumuz Kudüs'ün duvarlarıdır. O gece çiftçilerden biri günlüğüne şunları yazdı. Zamana karşı bir yarışa girmiş gibiyiz. Gerçekten de son günler, son geceler Kfar Etzionlular, köstebekler gibi yeni siperler kazmış ve bu yeni yıkıcı tehlikeye toplara karşı mevzilerini güçlendirmişlerdi. Kıraç tepeleri meyve ağaçlarıyla kaplamadan rahat yüzü görmeyeceklerine yemin eden bu adamlarla kadınlar şimdi şeflerinin vaat ettiği gibi yeni bir Masada efsanesi yaşayacaklardı. Son Yahudi zelotlarının ortak bir intiharla hayatlarına son vermeden önce Romalılara direndikleri o tarihi sığınakla olup bitenlerin tekrarını. Hiç değilse diyordu içlerinden biri son mektubunda, Avrupa gettolarındaki gençlerin yapamadıklarını yapabilecek durumda olmakla, elde silah düşmana karşı ayaklanabilmekle kıvanç duyabiliriz. Oysa 11 Mayıs akşamı Zvi Ben Josef'in Neveh Obadiah'da çalan akordiyonu sustuğunda yeniden her yanda kahkahalar çınladı. Birkaç saat süreyle bir nöbet süresi ve kısa bir uyku arasında Kfar Etzion'un genç savunucuları unutmanın yolunu bulmuşlardı. Bu rahatlık kısa sürecekti. Hastaneye bıraktığı genç hemşireden ayrılırken Jakob Edelstein içgüdüsüyle bir takım şeyler hissetti. Doğduğu ülke Polonya'nın ormanlarında partizanlarla birlikte Alman askerlerine karşı savaşmıştı. Ve Kfar Etzion'un üzerine çöken tehlikeyi içgüdüsüyle hissediyordu. Dinle dedi Edelstein sevgilisine, geri dönmek üzere olduklarından eminim, korkarım bir daha görüşemeyeceğiz. Haklıydı. Arap lejyonu geri dönüyordu. İngiliz generalin haberi olmadan bir sürü asker savaş arabalarıyla zırhlı araçlara biniyordu. El Halil'de ve çevredeki köylerde başıbozuklar da yola dökülmüştü. Hepsi Kfar Etzion'a doğru gidiyordu. Saldırı 12 Mayıs Perşembe sabahı saat 4'te başladı. İlk mermilerin patlamasıyla yatağından fırlayan Jakob Edelstein pijamasının üstüne üniformayı geçirdi ve görevinin başına koştu. Siper'e atlarken tepeleri kaplayan sisin arasından tan yerinin ilk kurşunu ışıklarını gördü. Yanılmamıştı. Son Kfar Etzion savaşı başlıyordu. Arap lejyonu komutanı Abdullah Tel verdiği yemine sadıktı. Kfar Etzion'u Yahudiler mevzilerini iyice takviye etmeden her ne pahasına olursa olsun söküp atılması için gerekli kama gibi gören Tel saldırıya geçişini Gulub Paşa karşısında doğrulamak için bir hileye başvurmuştu. Aslarından birine Yüzbaşı Hikmet Muhayir'e radyoyla lejyon başkomutanına konvoylarından birinin Yahudilerin tuzağına düştüğünü bildirme görevi vermişti. Saldırısının Kfar Etzion'da bulunanların tümünün yok edilmesiyle sonuçlanacağından emin olmak için ayrıca Muhayir'e şiddetli Yahudi karşı saldırılarının güçlerini tehlikeye soktuğunu bahane ederek bütün gün takviye istemesini emretmişti. Muhayir bir piyade bölüğü, bir dizi savaş arabası ve yüzlerce başı bozukla ileri atıldı. Saldırısı iki yol izliyordu. Bir takım muhtarın eyeri diye adlandırılan tepeyi eline geçirmek ve ana kibbutz binalarının güneyinde bulunan ada çamı ve selvi kümesine kadar kendine yol açmak zorundaydı. Güçlerin büyük bölümü 3 Mayıs saldırısında izlenen taktiğe uygun olarak hareket edeceklerdi. Yoğun bir topçu ateşinden sonra lejyon askerleri Rus manastırını alacak ve oradan Kfar Etzion'un merkezine yüklenebileceklerdi. Sonra savaş arabalarıyla başı bozukların bir bölümü kuzeyde tepesine dikili koca bir meşe ağacından ötürü yalnız ağaç diye adlandırılan tümseye doğru ilerleyeceklerdi. Bu noktaya varıldığında Kfar Etzion'un ana kibutsu birkaç yüz metre kuzeyde ve doğuda bulunan çevresindeki üç uydudan Masuot, Revadim ve Ain Tsurim'den kopacaktı. O zaman muhayir öteki yerleşme merkezlerini teker teker yok etmeden önce ana kibbutsa savaş arabalarıyla yüklenecekti. Manastıra karşı girişilen saldırı kısa ve öldürücü oldu. Mevzileri top ateşiyle yok olan, siperleri hallaç pamuğu gibi atılan, barınakları göçen binanın savunucuları arkalarında bir sürü yaralı bırakarak çekilmek zorunda kaldılar. Top mermileri ve bir ağır makinelinin yayılım ateşiyle hırpalanan savaşçılar bir mermi çukurundan ötekine atlayarak kibbutsa doğru kaçtılar. Şarkılarıyla Neveh Ovadia'daki son geceye can veren şair Zvi Ben Joseph ölümcül bir yara aldı. Şarkısının nakaratının bir gerçek olduğunu görebilecek kadar yaşadı. Bir arkadaşı makinelisini kapıp ilerleyen Arapların üzerine ateşe devam etti. Birkaç dakika sonra başka bir kurşun Moshe Ziberschmidt'in Masada efsanesini yenileme yolundaki büyük isteğine son verdi. Hitler'in toplama kamplarında geçirdiği 4 yıla rağmen hayatta kalan Moshe, şair dostunun birkaç metre ötesinde can verdi. Manastır ele geçince muhayir ve emrindeki Araplar yalnız ağaç yolunu kesen başka bir destek noktasına doğru atıldılar. Bir tümsek üzerindeki bu mevzi, ellerinde bir Spandau makinelisi ve topluluğun tek havan topu bulunan 18 Yahudi tarafından tutuluyordu. Bir saatin sonunda mili kırılan savunmacılar da Kfar Etzion'a doğru çekilmek zorunda kaldılar. Yıkıcı bir top ateşiyle yollarını açan Araplar ardından kendilerini Kfar Etzion'un tank tank savar silahının eski bir İngiliz bazukası beklediği yalnız ağaca doğru saldırdılar. Bazukayla atılan 10 kadar mermi ilerleyen savaş arabaları karşısında hiç etkili olmadı ve Yahudiler değerli silahlarını da yanlarına alarak çekildiler. Araplar beyaz taşlarla kaplı ve telefon santralının bulunduğu küçük bir tepeyi aştılar. Santral görevlileri bütün cephanelerini tükettikten sonra araçlarını baltayla parçalayıp geri çekildiler. Kısa süre sonra karadan her türlü bağlantı kopacaktı ama 4 kibbutz arasındaki telefon bağlantısı şimdiden kesilmişti. Ağır kayıplara rağmen yüzbaşı muhayir planının ilk hedefine ulaşmıştı. Saat 10.30'da Kfar Etzion'u 4 adacığa ayırmıştı. Bunları teker teker yok etmekten başka yapacak şeyi kalmıyordu. Hayatının önemli kararlarından pek çoğunu aldığı Tel Aviv'deki evinin küçük çalışma odasında David Ben-Gurion şimdiye kadar katıldığı toplantıların en önemlisine gitmeye hazırlanıyordu. Birkaç saat sonra Ulusal 13'ler Kurulu, yani Yahudi Ajansı'nın yerini alması ve geçici bir hükümet meydana getirmesi için kurduğu örgüt, Yahudi devletini ilan edecek ya da kurulmasını erteleyecekti. Birleşik Amerika Dışişleri Bakanı Marshall'ın sert ihtarı ve Filistin sınırlarındaki Arap ordularının tehlikeli varlığı kurul üyeleri üzerinde öyle bir etki yapmıştı ki oylama sonucu önceden kestirilemiyordu. Ben-Gurion oyunu kendisine vereceğinden emin bulunduğu aşırı tutucu bir yaşlı hahamı getirmek için Kudüs'e küçük bir uçak yollamaktan çekinmemişti. Ben-Gurion seçimini çok önceden yapmıştı. Siyonist hareketin yönetimi konusunda sık sık çekiştiği yaşlı bilginle aynı görüşteydi. Yahudi devletini ya şimdi ilan etmek gerekiyordu ya da hiçbir zaman. Yahudi ulusu bu kesin güne ertelerse duraklaması ona çok zarar verebilir ve uğrunda nicedir çarpıştığı bir özellikten ebediyen yoksul bırakabilirdi. Çünkü Birleşik Amerika Yahudileri devletlerini kurmayı ertelemeye ve ateşkesi kabul etmeye çağırırken bu erteleme süresinin Filistin sorununun yeniden incelenmesiyle geçeceğini ima etmişlerdi. Her yeni tasarı kaçınılmaz olarak Yahudileri Araplara karşı bir takım tavizler vermek zorunda bırakacak, böylece Siyonist hareketin 3 yıldan beri topladığı ürünler azalacaktı. Devletlerini kurduklarını hemen ilan etmekten ve Filistin'de geri dönülmesi imkansız bir durum yaratmaktan vazgeçerlerse, Yahudiler kısa süre sonra hayallerini Birleşmiş Milletler tarafından Filistin sorununun başka şekilde çözümüyle değiştirmek zorunda bırakılabilirlerdi. Üstelik Marshall'a duyduğu saygına rağmen Ben-Gurion devletin ilanını erteleyerek Arap saldırısının önleneceğine inanmıyordu. Ancak ulusal bir özerkliğin sağladıkları Yahudilere savunmalarını örgütleyip bir arada yaşamalarını güvenlik altına alma imkanı verebilirdi. Araplar gibi açıkça silah satın alıp kendi deniz filolarıyla bunu Filistin'e taşıyabilirlerdi. Ancak bir devlet halkına gelecek sınavlarda inancını ayakta tutacak bir ulusal kimlik verebilirdi. Ulusal kuruldaki rakipleri ateşkeste her şeyden önce bir zaman kazanma fırsatı görüyorlardı. Aşırı bir aceleciliğin Arapları bir genel saldırıya itmesinden ve Yahudi ulusunun yıllardır uğrunda çarpıştığı devletin kuruluşunu kesinlikle tehlikeye atmasından çekiniyorlardı. Nazi fırınlarında kendilerinden 6 milyon kişi yok olmuştu. Onların Yahudi ulusunun şeflerinin başka bir kıyım tehlikesini göze almaya ve içinde ulusal Yahudi canlanışının işlenebileceği tek potanın mahvolmasını görmeye hakları var mıydı? Ayrıca Arap ordularında için için yiyen bazı iç bölünmelerin kendi ordularınca kemirildiğini birbirlerinden gizlemiyorlardı. Bu sorun Haganah'ın yapısından ileri geliyordu. Devletin ilan edildiği ve ardından bir çatışma çıktığı varsayımı kabul edilirse Haganah'ın gerçek bir ordu olması gerekiyordu. Ben Gurion'un askerlerine örnek diye gösterdiği ordu da Filistin'den ayrılmaya hazırlanan İngiliz ordusuydu. Ona göre yeraltı çalışmalarıyla oluşan çoğu Haganah şevleri gerçek bir devletle gerçek bir savaşın ne olduğunu her zaman kavrayamamışlardı. Bir takım büyük çiftlikleri korumaya alışmışlardı. Oysa vermeleri gereken gerçek bir savaştı. Savaş halinde bir Tel Avivli'yi alıp Beerşeva önüne koyarsanız hayatını Beerşeva için değil devlet için vermeye hazır olmalıdır sözlerini tekrarlamaktan çok hoşlanırdı. Haganah'ı bu yeni biçimi hazırlamak için Ben Gurion içgüdüsüyle 2. Dünya Savaşı sırasında Filistin'de kalmış olanlara değil İngiliz ordusunda savaşanlara güvenme eğilimindeydi. Bu tutum Yahudi güçlerinin kaymağını meydana getiren 5200 savaşçının Palmaç'ın gücenmesine yol açmıştı. Subayları ve erleriyle bütün bu adamları özel bir dostluk birbirine bağlıyordu. Askeri disiplinin dış belirtilerini hiçe sayarak savaş sırasında bir çeşit ateşlilikle eylemde gösterdikleri büyük esnekliğinin birleşmesi sonucu kendini ortaya koyan karşılıklı dayanışma ve güvenden alıyorlardı güçlerini. Bu dayanışmadan aldıkları büyük üstünlük duygusu onları başka birlikleri küçümsemeye, Haganah subayları tarafından verilen emirleri tartışmaya, hatta yerine getirmemeye itiyordu. Silah ve cephane yönünden eksikliklerini tamamlamak için Haganah depolarına karşı gözü pek baskınlara kalkışmaktan çekinmiyorlardı. Filistin'de manda yönetimi devam ettiği sürece taktikleri son derece etkili görünmüştü. Ama yeni durumda Ben Gurion bunun kendilerini bir felakete sürüklemesinden korkuyordu. Ayrıca Palmaç yöneticilerinin çoğu kendi partisi Mapai'nin daha solunda bir sosyalist parti olan Mapam'ın başındaki siyasal rakiplerinin kibbutzlarından geliyorlardı. Dolayısıyla da Ben Gurion Mapam'ın bir gün solcu bir hükümet darbesinin aracı olmasından korkuyordu. Palmaç hep teknik yönden Haganah Genelkurmayına bağlı kalmış ama ondan ayrı ve değişik komutanlar tarafından yönetilmişti. Böylesine özerk ve bu denli siyasileştirilmiş bir askeri güç, Ben Gurion'un gözünde yeni devletin kabul edemeyeceği bir tehlike meydana getiriyordu. Dolayısıyla da Palmaç'ı daha sık denetlemek için bir takım tedbirler almıştı. Önce Haganah Yüksek Komuta Kurulu kademesindeki Palmaç temsilcisi İsrail Galili'nin görevine son vermişti. Ama böyle bir tedbirin kopardığı gürültü Ben Gurion'un kararından vazgeçmeye ve Galili'yi yeniden görevi başına getirmeye zorlamıştı. Ancak olay Palmaç'ın ayrı bir güç olarak günlerinin sayılı olduğunu gösteriyordu. Kağıt üzerinde Yahudilerin durumu göründüğü kadar umutsuz değildi. Haganah askeri eğitim görmüş 60 bin kişiye dayanabilirdi. Bu yurttaş askerlerin üçte biri tecrübelerini 2. Dünya Savaşı sırasında Yahudi Tugay saflarında ya da başka bir orduda edinmişlerdi. Çoğu askerlik çağında bulunan 28 bin mülteci İngilizlerin Kıbrıs'taki kamplarında bekliyordu. Manda yönetimi sona erer ermez gemiler bunları Filistin'e taşıyacaktı. Birçokları da Avrupa'dan gelen vapurlara tıklım tıklım dolmuş yoldaydılar. Ama 12 Mayıs günü Yahudi ordusunun savaşçı birlikleri 20 bin askeri bile bulmuyordu. Bunlar 6 Haganah ve 2 Palmaç Tugayından meydana geliyordu. İçlerinden ikisi kuzeyde Galile'yi ve Hayfa'nın kuzeyindeki kıyı şeridini korumak üzere mevzilenmişti. İkisi Tel Aviv'in güneyindeki giriş yollarını koruyordu. İkisi Negev'de bekliyordu. Biri Kudüs'ü savunuyor, sonuncusu da Babel Uet geçidinde savaşıyordu. Bu güçler çok geniş bir alana yayılmıştı. Çoğu kere de toprak üstünlüğü Araplardaydı. Denizden 15 kilometre kadar uzaklıktaki Tul Karem'den hafif bir çıkış yapıp ülkeyi ikiye bölebilirlerdi. Lidda ve Ramleh de Tel Aviv kapılarındaydılar. Negev Mısır tankları önünde ardına kadar açık gibiydi. Özellikle de Kudüs yapayalnız kalmıştı. Yol açmak için girişilen yeni bir çaba daha başarısızlığa uğramıştı. Yine de Haganah'ın gerçek dramı olan silah sorunu yanında bu sorunlar çok önemsiz kalırdı. Askeri eğitim görmüş 60 bin Yahudiden sadece 20 bin askerse bunun nedeni yalnız silahsızlıktı. Temel silahları meydana getiren 10 bin tüfeğe kısa süre önce Ehud Avriel tarafından Çekoslovakya'dan satın alınan 4500 tüfek ve Hayim Slavi'nin atölyelerinde gizlice yapılan 7 bin makineli katılmıştı. Zayıflığına rağmen bu hafif silahlar ağır silah sıkıntısı yanında bir hazine sayılırdı. Yahudi topları aşağı yukarı tümüyle yerli atölyelerin yaptığı Davidkalardan ve satın alınan ya da çalınan 81'lik birkaç havan topundan meydana geliyordu. Bütün ülkede bir tek savaş uçağı yoktu. Joseph Avidar'ın atölyeleri her türden 600 kadar aracı zırhla kaplamıştı. Ama bu zırhlar pusularda atılan kurşunlara karşı araçları gerçekten koruduysa bile Gulüp Paşa'nın savaş arabaları ya da Mısır tankları karşısında araçların hepsi birer yürüyen tabut olmaya mahkumdu. Ben Gurion'un çalışma masasındaki iki dosyada inatla zafere inanmanın nedenleri ve belki de arkadaşlarını devletin kurulduğunu ilana ikna edecek başlıca deliller bulunuyordu. Bu dosyalarda Ehud Avriel ve Yahuda Arizi tarafından yabancı ülkelerden satın alınan silahların listesi vardı. Avrupa'da bekleyen ve Yahudi devletinin resmen kurulmasıyla kanuni olarak Filistin yolunu tutma imkanı bulacak bu silahlar çatışmanın yönünü değiştirebilirdi. Ben Gurion'un pencerelerinin tam karşısında bir yerde Filistin karasuları sınırında ilk silah yükü bekliyordu. Boraya adlı Şidlev'in ambarlarında bir sahra topçusunun ilk parçaları 65 milimetrelik 5 dağ topu ve 48 bin top mermisi bulunuyordu. Ben Gurion Boraya'nın öncülüğünü yaptığı silah yüklü filo gelene kadar arkadaşlarının son kararsızlıklarını da yok etmeye kalkışacaktı. Yahudi devletinin kurulup kurulamamasının bağlı olduğu belgeleri aldı ve Tel Aviv'deki Ulusal Yahudi Fonu merkezinde yapılacak toplantıya gitmek üzere yola çıktı. Çember gitgide daralıyor. Acele hava kuvvetlerinin işe karışmasını isteyelim. Kfar Edzion merkez kibutsunda genç Polonyalı telefon memuresi Eliza Voigtwanger yeni bir yardım çağrısında bulunuyordu. Çevresindeki adamlar son ve kesin saldırıyı bekliyorlardı. Arap lejyonunun savaş arabalarından atılan mermiler kibuts binalarından çoğunu yıkmıştı. Neve Ovedya'nın damı da yarı yarıya çökmüştü. Yemekhane, mutfak, kitaplık, revir ve koğuşlar yıkıntı halindeydi. Yalnız Alman Benediktinlerinden satın alınan sağlam taş binadaki genel karargah ayaktaydı. Büyük salon yaralılarla, yorgunluktan aptallaşmış erkekler ve kadınlarla dolmuştu. Patlamaların gümbürtüsü, yanan barakaların çıkardığı acı duman, gergin yüzler, cephane ya da yardım isteyen bitip tükenmek bilmez çağrılar odada bir isteri ve bozgun havası yaratıyordu. Moshe Zilberschmidt'in yerini alan siyah saçlı genç zabra, avraz tamir yaralı olarak yattığı sedyenin üzerinden emir yağdırıyordu. Dipnot: Sabra Filistin yerlisi Yahudilere verilen addır. Öğleyi biraz geçe Elisa radyo ile yeni bir SOS yolladı. Durumunuz çok kötü, görünürde hala bir tek uçak yok. Kızıl Haç'ı uyarın ve yardım gönderin. Ateş hattının öteki yanında yüzbaşı Muhayir de bir mesaj yolladı. Telle anlaştıkları gibi radyoyla durumun dramatik bir görünümünü çizdi ve o da takviye istedi. Fazladan iki takım yollandı hemen kendisine. Akşama doğru bombardıman artan bir şiddetle yeniden başladı. Ardından yeni bir saldırı geldi. Kibbutz'dan önceki son mevziyi taşlık tepeden bazuka haline getirilen 54'lük bir havan topuyla iki hafif makineli zırhlı saldırganlara bir baraj ateşi yöneltti. Savaşçıların, silahların ve cephanenin durumu umutsuz. Bu gece yardımımıza gelin, yaralılarla uğraşamaz olduk diyordu hava kararırken çekilen yeni bir SOS. Alacakaranlık çöktüğünde hortlağı andıran birkaç sersemlemiş kişi komuta merkezine vardı. Bunlar kibutsun başlıca savunma hattını koruyan son mevzilerden hayatta kalanlardı. Hala pijamasının üstüne çektiği üniformasıyla Jakob Edelstein, makinelisinden başka ellerinde ölen bir arkadaşının dipçiği parçalanmış tüfeğini sıkıyordu. Arkadaşının anısına son bir yaylım ateşi açmak için bu tüfeği kullanmaya kararlıydı. Savunmacıları seyreden yaralı bir çiftçi yanındakine mırıldandı. Onların gözlerine bak, umutsuzluklarını gizlemek için kendilerine gereken cesareti bu gözlerde göreceksin. Bütün mevzilerin Araplar tarafına ele geçirilip yıkılmasına rağmen Kfar Etzion kibbutzu 12 Mart akşamı yaşamaya devam edecekti. Gecenin ilk gölgeleri tepeleri rahatlatıcı bir gevşeklikle kaplarken savaş birden kesildi. Taşlık tepede savaşanların yiğitliği Arap lejyonunun savaş arabalarının saldırısını durdurmayı başarmıştı. Lastikleri patlayan arabaların çoğu geri dönmek zorunda kalmıştı. Zırhlı araçlarını çok geniş bir cepheye yaymakla yüzbaşı Muhayir istemeden düşmanlarına bir soluk alma fırsatı vermişti.